Şimdi konumuza gidelim. Size bir şey hatırlatacağım. Şimdi tatil öncesi biliyorsunuz Ağustos her sene tatile giriyoruz. 4 hafta, 5 hafta. Onun öncesinde bizler birkaç hafta üst üste bir kişinin yaşamını mercek altına almıştık. Ve Rab Tanrı bir kişiyi hizmete atamadan önce, hizmet öncesi o kişiyi adım adım nasıl hazırladığına birlikte tanık olduk. Kimdi bu kişi? İlyas'tı değil mi? İlyas peygamber. 17. bölüme baktık değil mi? 18. bölümlere baktık. O bölümlere baktığımız zaman çok açıkça gördük ki Rab Tanrı İlyas'ı adım adım hizmet öncesi hazırladı. Nasıl ki Tanrı Musa'yı çölde 40 yıl boyunca onu gelecek olan hizmete hazırladıysa, İbrahim'i nasıl hazırladıysa, hatta haberci Pavlos'u bile Arap çöllerinde 2 yıl boyunca onu da gelecekteki hizmete hazırladıysa, Rab İlyas'ı da adım adım gelecekte var olan hizmete hazırlamıştı. Ve bu hazırlık dönemi içerisinde anımsarsanız İlyas 3 noktayı çok iyi anlaması, görmesi gerekiyordu. Yani hayatında, varlığında eksik olan 3 noktayı çok net bir şekilde görmesi ve anlaması gerekiyordu. Tanrı bunu değişik yollar kullanaraktan bu noktaların ne olduğunu, eksikliğinin ne olduğunu ona gösterdi. Neydi örneğin? Birincisi neydi? Anımsayanınız var mı? Birazcık hafızalarınızı birazcık kurcalayın, notlarınızı kurcalayın. Neydi? Tanrı önce İlyas'a neyi göstermesi, öğretmesi gerekiyordu? O ilkti işte. Tam ilkti o. Çok güzel. Çok güzel. Doğru. Tanrı ona dereye gidip su içmesini söylemişti değil mi? Ama dereye her gün gittiğinde deredeki suyun her gün yavaş yavaş azaldığını görmüştü, tanık olmuştu. Daha sonra dere kurudu biliyorsunuz. Ve o kurumuş dereye baktığında İlyas şunu gördü ki ben Rabbin önünde kupkuru bir dereyim. Kupkuruyum. Rab yoksa hayatımda kuru bir hayatım var. Kupkuru bir yapı içerisindeyim. Önce bunu görmesi gerekiyordu. Doğru. Teşekkür ederim hatun. Bak uzun bir aradan sonra demek ki hamdolsun söylenenler diyor ya boş geri dönmeyecek. Boş geri mutlaka sözler bir şekilde yüreklere siniyor hamdolsun. İkinci nokta neydi? İkinci bir yol kullandı Tanrı. Evet, doyurdu. Değil mi? Çanakta bir yağ vardı ama küpün içerisinde çok az miktarda un vardı. O küpe baktığı zaman bomboş küp, yani şunu görmesini sağladı. Ben Rabbin önünde bomboşum. Bomboş bir küp. Yani doldurulmaya ihtiyacım var. Kendisinin bomboş olduğunu gördü. Değil mi? Kupkuru olduğunu gördü, bomboş olduğunu gördü ve üçüncü olarak bir şey daha, o Serafatlı kadının bir oğlu vardı değil mi? Oğlu ölmüştü ve onu yaşama döndürdü değil mi İlyas? Yaşama döndürdü ve yaşama döndürdüğünde şunu gördü, anladı ki ben Rabbin önünde ölüyüm. Ölüm. Kupkuru bir dere, bomboş bir küp ve ölü bir beden. O bedenin yeniden canlanması, o küpün yeniden dolması, o kuraklığın yeniden canlılığa kavuşabilmesi için ne yapması gerekiyordu? Tekrar Rab ile bütünleşmesi, onunla kucaklaşması gerekiyordu. Rab onu öğrettikten sonra bu üç noktayı İlyas'a öğrettikten sonra İlyas hazır oldu ve ne yaptı? İlyas'ın Karmen Dağı'na çıkmasını sağladı. Yani Karmen Dağı'nda, o Karmel Dağı'nda Baal'ın 450 sahte peygamberine meydan okudu. Ama onun öncesinde sıkıntılı bir süreçten geçti İlyas. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadı. Demek ki her sıkıntılı bir süreç, ne demiştim? Bizim için bir rende. Rab bizi rendeliyor. Marangoz ağacı rendeleyip istenilen seviyeye getirmek için. Rab de bizi sıkıntılar aracılığıyla, olaylar aracılığıyla rendeleyerek istenilen bir noktaya getiriyor ki bizi sonraki hizmette etkin bir şekilde kullanabilmesi için. Şimdi 17. bölümde, 18. bölümde İlyas'ın hazırlık dönemi ve o zaferli dönemini görüyoruz. Zaferli bir süreç yaşıyor 18. bölüme baktığımız zaman. Birinci krallar 18. bölüm. Şimdi birinci krallar 19. bölüme geldiğimiz zaman, birinci krallar 19. bölüme geldiğimiz zaman bambaşka bir İlyas görüyoruz. Tamamen farklı bir İlyas. Sanki bu İlyas değilmiş gibi bir durum söz konusu sevgili kardeşler. Bambaşka bir İlyas'la karşı karşıya kalıyoruz burada. Yiğit, cesur ve Tanrı'ya yakınlığı ile bilinen ve kahramanca mücadele eden İlyas peygamber 19. bölümde görüyoruz ki kendisine kaçabilecek delik arıyor, delik. Düşünebiliyor musunuz? Kaçabilecek delik arıyor kendisine. Böyle bir kişinin sevgili kardeşler yorgun ve bitkin düşmüş bir halde Tanrı'dan ne istiyor biliyor musunuz? Tanrı'dan ölümünü istiyor. Bunu nasıl bağdaştırabiliriz? Tanrı onu hazırlıyor, görkemli bir şekilde kullanıyor, bütün o tanrısızlara meydan okuyor, büyük bir zafer elde ediyor. Ama zafer sonrası bakıyoruz ki bu kişi Rabbin önüne geldiğinde duasında Rab'den ölmesini Tanrı'dan arzuluyor, istiyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? O yukarılarda olan İlyas'ın tam bir bunalım içerisinde, yani bunalımın tam dip noktasında olduğunu bize açıkça gösteriyor sevgili kardeşler. Acı ve kederin dışında her şey tükenmiş bir durum söz konusu. 19. bölüme baktığımız zaman İlyas Tanrı'nın gücüyle neler yapabildiğini bir anda unutuyor. Neden unutuyor biliyor musunuz? Neden o sevinç bir anda yok olup gidiyor İlyas'ta? Yok. Yüreğindeki korkudan dolayı. Korku biliyorsunuz, korku insanın iki ayağını bir pabuca sokuyor değil mi? Hepimizin değişik korkuları var yaşamda. Ve İlyas'ın o yüreğinde çöreklenmiş olan korku onun yüreğini, o düşüncelerini, o Rabbi olan bakışını, o bakış açısını darmadağın ediyor. İki ayağını bir pamuç içerisine sokuyor. Yani güven olması gerekirken, cesareti olması gerekirken o güven ve cesaretin yerinde yeller esiyor. Büyük bir cesaretsizlik, umutsuzluk içerisine düşüyor. Düşünün, batağa düşmüş olan birini gözünüzde canlandırın. O batağa batmış olan bir kişi debelendikçe daha da batağa batıyor değil mi? Hareket ettikçe daha da batağa batıyor. İlyas da tam bu durum içerisinde debelendikçe daha da batağa batıyor. Ve sonuçta ne diyor değerli kardeşler? Diyor ki, Ya Rab artık yeter. Hangimiz bu sözü, ifadeyi kullanmadı hayatında? Sıkıntılar içerisinden geçerken, sorunlar içerisinden geçerken artık Rab yeter. Artık dayanamıyorum. Canımı al da kurtulayım. Ben tabii zaman zaman küçüklüğümde hatırlıyorum. Böyle babamdan da, annemden de, büyüklerimden de bazen duymuşumdur. Aman artık yeter be, bıktım. Canımı al da kurtulayım. Ama bunu onlar İçsel anlamda söylemiyorlar. Yani bir şeylere kızıyorlar, bir şeyler ters gidiyor, onun için söylüyorlar. Ama burada İlyas yüreğinin derinliklerinden geliyor bu ifade. Artık ya Rab yeter, dayanamıyorum. Canımı al da kurtulayım. Çökmüş, gerçekten sarsılmış bir umut, sarsılmış bir güven. Ve karanlık bir bulut üzerine çökmüş vaziyette. 19. bölüm, 1. Krallar 19. bölümün ilk 4 ayetini okuyalım birlikte isterseniz. 19. bölümün ilk 4 ayeti bakalım ne diyor. Özlem sen okuyabilecek misin? Benim okuma gözlüğüm yanımda yok.
Yeah. İlyas can korkusuyla Yahuda'nın Beerşeva kentine kaçıp uşağını orada bıraktı. Bir gün boyunca çölde yürüdü, sonunda bir retem çalısının altında oturdu ve ölmek için dua etti. Ya Rab yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim.
Evet, bakın koskoca Tanrı adamı, zafer kazanmış Tanrı adamı, o zaferlere diyelim imza atmış Tanrı adamının duasına bakın. Ya Rab yeter artık, canımı al. Şimdi bu ayetlerin içerisine girmezden önce sevgili kardeşler, birazcık daha önce biliyorsunuz çok söz ettim ama Ahab ve İzabel'den, onun karısı olan İzabel'den çok söz ettim ama yine biraz da olsa Ahab ve İzabel'den biraz size söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz Ahab 17. bölüme, 18. bölüme bakarken ifade etmiştim. Ahab kimdi? Ahab, biliyorsunuz İsrail krallığı ikiye bölünmüş değil mi? Kuzey krallık, güney krallık diye. Kuzey krallığın başındaydı. Yani Ahab bir kraldı ve 22 yıl boyunca kuzey krallığında krallık yaptı. Bunu 1. Krallar 16. bölümde çok açık bir şekilde okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve kutsal söz yine 1. Krallar 16. bölümde baktığımız zaman 30. ayete baktığımız zaman 1. Krallar 16-30'a baktığımız zaman bu kişi hakkında Ahab hakkında bakın ne diyor. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahab kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. Şimdi kendisinden önceki krallar kötüydüler. Ama Ahab o kötü krallardan çok daha kötüsünü yaptı. Kendisine çeki düzen vermesi gerekirken tam tersini yaptı. Ama çok ilginç bir ifade var. Bakın ilginçtir. 33. ayeti okuyun. 16. bölümün 33. ayeti okuyun. Bu kötülük yapması, Ahab'ın kötü bir yaşam biçimi sergilemiş olması Tanrı'yı ne yaptı? Öfkelendirdi sevgili kardeşler. Diyor ki Ahab İsrail'in tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirmişti. Şimdi İzabel kimdi? İzabel karısıydı ama İzabel Tanrı'ya inanan biri değildi. Ahab Tanrı'ya inanan bir kişiydi. Ama İzabel putperestlik içerisinde yaşayan, Baal'a tapınan bir kişiydi. Putperestti İzabel. Yani hani biz hep ağzımıza tüy bitiyor ya, imanlı bir kişinin, imanlı bir kişiyle evlilik yapması ne kadar da önemli ve gerekli diye. Bizim Ahab ne yapıyor? Putperest birini eş olaraktan alıyor. Şimdi olumsuzluk yani tabii ki. İmanlı bir kişinin imanlı bir kişiyle evlilik yapması gerçekten harika bir şey ve birbirlerini tamamlayıp bütünlük içerisinde yaşamı birlikte sürdürebilirler. Ama burada bir olumsuz bir düşünce olarak söylemek istiyorum. Yani bir ifade kullanmıştım anımsarsanız. Türkçemizde güzel bir ifade var. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Değil mi? Olumsuz yönden düşünürsek gerçekten İzabel Ahab'ı tam anlamıyla tamamladı. Yani olumsuz yönden söylüyorum. Yani imansız olmasına rağmen Ahab'ın o kötülüğü, yani iyi bir insan olsaydı herhalde Tanrı buna izin vermezdi belki, ama kötülük yapmış olduğu için tam da onu tamamlayan, onu gerçekten ona cesaret verebilecek bir kişiyi buldu ve onunla hayatını birleştirdi ya da birleştirmesine Tanrı izin verdi. Ve birlik oldular. Ahab'la İzabel bir oldular. Ne yaptılar? İsrail halkını Baal'a tapınmalarını sağladılar. Yani diri olan Tanrı'ya tapınırlarken onları Baal'a yönettiler. Puta yönettiler. O Baal'a tapınmalarını sağlamış oldular. Demek ki baktığımız zaman, ki bunu daha önce de söylemiştim, kötülüğüyle kadınlar arasında kötülüğüyle ün salmış biriydi İzabel. Yani o dönemde birçok kişi tarafından, halk tarafından bu yönde tanınan bir kişiydi. Şimdi tahta olan, tahta oturan kimdi? Ahab'tı. İzabel değil. İzabel tahtın gerisindeydi ama Ahab'ı müthiş desteklemiş olduğu için söz sahibiydi. Yani İzabel bir yetki sahibiydi ve o yetkisini, o gücünü kocasını destekleyerekten çok etkin bir şekilde ne yaptı? Kullanmış oldu. Bunu biz nereden görüyoruz? Kral Ahab hiçbir zaman İlyas'a karşı bir öfke uyanmadı. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Kral Ahab şu düşünce içerisine düşmedi. Şu planı yapmadı. İlyas'ı bir noktaya getirip öldüreyim, ortadan kaldırayım. Bu planı hiçbir zaman yapmadı Ahab. Ama bunun, Ahab'ın bu eksikliğini kim tamamladı? İzabel tamamladı. İzabel tek bir amacı vardı. Okuduk, hani ilk 4 ayette okuduk. Ne yaptı? İlyas'a meydan okudu ve onu öldüreceğini çok açık, net bir şekilde açıkça beyan etti. Şimdiki önceki iki bölüme baktığımız zaman, ki baktık buna, 17 ve 18. bölümlere baktığımız zaman, İlyas nasıl bir İlyas karşımızda? Rabbin sözüne sadık, Rabbin sözüne bağlı, Rabbin istemi doğrultusunda hareket etmeye çalışan, adımlarını atan bir kişi olaraktan karşımıza çıkıyor. 17 ve 18. bölümlere baktığımız zaman. Ama 19. bölüme girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tam ters bir durum söz konusu. Ne yapıyor? Canını kurtarmak amacıyla Rab Tanrı'dan kaçıyor. Rab Tanrı'dan uzaklaşıyor sevgili kardeşler. Tanrı'ya daha çok yaklaşması gerekirken tam tersini yapıyor. Ben burada zaman zaman söylemişimdir sizlere. Değerli kardeşler, yaşam fırtınaları hayatımızda arttıkça, yaşam fırtınaları hayatımızda çoğaldıkça aslında biz Rab'be daha çok yaklaşmamız gerekiyor. Aslında sıkıntısı çok daha büyüktü İlyas'ın ve Rab Tanrı'ya daha çok yaklaşması gerekiyordu. Yaşam fırtınası çok daha doruk noktadaydı ama ne yapıyor? Tam tersini yapıyor ve Rab'den kaçıyor, Rab Tanrı'dan kaçıyor ve ondan uzaklaşmayı tercih ediyor. Ben şu soruyu sormak istiyorum gerçekten. 17 ve 18. bölümlerde gördüğümüz o kahraman İlyas, 19. bölüme baktığım zaman gerçekten de aynı İlyas mı diye kendime sorma ihtiyacı duyuyorum. İnsan bağlantı kuramıyor gerçekten iyice düşündüğü zaman. Şimdi düşünün, bu kişi korkusuzca, hiç korkmadan ne yaptı? Kralın karşısına çıktı, Ahab'ın karşısına çıktı, onun önünde korkusuzca dikildi ve ne dedi? Önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Böyle bir meydan, büyük bir cesaretle bu ifadeyi kralın karşısında söyleyebildi. Ondan sonra ne yaptı? Doğaüstü bir şekilde Rab Tanrı'nın kargalar aracılığıyla ona vermiş olduğu pide ve etle Tanrı onu besledi. Yani Tanrı'nın onun hayatında neler yaptığına birebir tanık olan bir kişi bu. Düşünün. Ve o Sarafat'ta dul kadına teselli etti. Nasıl teselli etti? Korkma dedi. Tanrı bize bakıyor. Tanrı bizi teselli edecek. Tanrı bize gerekli olan ihtiyacımızı karşılayacak. Ve bu kişi onun oğluna şifa bile verdi. Ölümden dirilmesini sağladı. Ve Karmel Dağı'na çıktı. Düşünün, o Karmel Dağı'nda 450 Bağlan o 450 peygamberine, Aşera'nın 400 peygamberine meydan okudu. Toplam 850 peygambere meydan okudu. O da yetmiyormuş gibi ne yaptı? Odunları ıslattı. Islak odunları bile yukarıdan ateş yağdırarak o ıslak odunların bile yanmasını sağladı. Düşünebiliyor musunuz? Su bile alev alev yanıyordu. Tanrı'nın yüceliğini, görkemini gözleriyle gördü. Gözleriyle tanık oldu bu kişi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Böyle durumda bir kişi 19. bölüme baktığımız zaman tamamen farklı bir İlyas ortaya çıkıyor. Demek ki kazandığı zafer sonucunda korkunç bir durum içerisine düşüyor. Artık hem yüzünü hem de kendine olan saygınlığını yitirmiş durumda. Ve kendini beceriksiz olaraktan görüyor, kendini başarısız olarak görüyor ve kendini işe yaramaz olarak görmeye başlıyor bu İlyas. Tamamen duygu ve bedenen tam anlamıyla çökmüş durumda İlyas. Bu kişi halkı kahramanca yöneltti, onlara destek oldu, onlara öncülük etti. Ama ilginç olan insanlar karşısında İlyas bir takdir görmedi sevgili kardeşler. Bir takdir görmedi. Yani halka vermiş olduğu emeğin karşılığını alamadı maalesef. Yani bu içtenliği karşısında, bu samimiyeti karşısında ne bir övgü söz aldı, ne bir teşekkür aldı, ne de bir teselli. Şimdi bakın, birazcık düşünün değerli kardeşler. Birisinin elinden tutuyorsunuz, birisine destek oluyorsunuz, birisine yardım ediyorsunuz, onun yükünü taşımaya çalışıyorsunuz ve yükünü taşımaya çalıştığınız, destek olmaya çalıştığınız, yardımcı olmaya çalıştığınız kişi sizin arkanızdan kuyunuzu kazıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne düşünürsünüz? Nasıl bir duygu yaşarsınız? İlyas böyle bir durumda. Bu kadar iyilik karşısında takdir alması gerekirken, övgü sözleriyle bir teşekkür alması gerekirken maalesef tam tersine ölümle tehdit ediliyor. Ölümle tehdit ediliyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Ölümden korkmuş olduğu için hepimiz ölümden korkuyoruz. Ben de ölümden korkuyordum ama şimdi artık korkmuyorum. Çünkü öldüğüm zaman nereye gideceğimi biliyorum artık hamdolsun. Ölümden emin olun korkmuyorum. Kesinlikle bunu defalarca burada söyledim. Ama Rabb'e evet demeden önce ölümden korkuyordum. Mezarın yanından bile geçmiyordum. Ve İlyas zafer elde etmiş. İlyas ölümden korkuyor. İzabel'in kılıcından korkuyor. Ve ne yapıyor? Tanrı'dan kaçıp çok daha uzaklara doğru kaçıyor sevgili kardeşler. Demek ki burada pratik olarak şunu söylemek mümkün değerli kardeşler. O zafer kazandığımız, o doruk noktalardan yavaş yavaş aşağıya inmeye başladığımız zaman ne başlıyor? Değerli kardeşler, sıkıntı, sorun, problemler başlıyor. Gensheim'deyken her zaman söyleriz, değişik kardeşler de bunu söyler. Orada iki buçuk günlük birlikteliğimiz büyük bir sevinç değil mi? Kardeşler var, yiyoruz, içiyoruz, Allah'ın sözünden dinliyoruz, birlikte teşvik oluyoruz. 2,5 gün dop dolu harika bir gün yaşıyoruz. Ama sonra biliyoruz ki o tepelerden, o doruk noktadan hepimiz eve döndüğümüzde işlerimize başlıyoruz. Sorunlarımızın içerisine giriyoruz. Gensheim'deki o güzellik ortadan kalkıyor değil mi Dilek? Orada yaşadığımız o sevinç, Dilek de konuşurken de bazen söylemişti. Orada o kadar güzel bir teşvik oluyor, o kadar güzel oluyor benim için. Ama orayı bırakıp geriye döndüğümüz zaman, hayat içerisine girdiğimiz zaman sıkıntı, sorun, zorluklar karşısında ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani İlyas da doruk noktada zafer elde etmiş, o zaferli tepeden aşağı iniyor. Aşağı indiğinde sıkıntılı bir süreç içerisine giriyor sevgili kardeşler. O zafer sevinci neye dönüşüyor? Acı ve gözyaşlarına dönüşüyor. İman yerini neye bırakıyor, terk ediyor? O güçlü iman yerini korkuya terk ediyor sevgili kardeşler. Artık o güçlü iman yerinde korku dolu dolu esiyor. Ben şunu açıkça söylüyorum sevgili kardeşler. Tanrı çocuğu, hizmet görücü, Rab için emek veren Tanrı çocuğu, Tanrı'nın dışında hareket ettiğinde, Tanrı'dan uzak bir şekilde, Tanrı dışında adımlarını atıp bir şeyler yapmaya çalıştığında, akıl almaz, aptalca davranışlar sergiliyor. Bunu hepimiz görmüşüzdür, tanık olmuşuzdur. Rab'den uzaklaştığımız zaman inanılmaz manyak hareketler yapıyoruz. İnanılmaz tutum ve davranışlar içerisine düşüyoruz sevgili kardeşler. Şimdi belki anımsayacaksınız, İbrahim de Mısır'a kaçtığında biliyorsunuz kıtlıktan dolayı Mısır'a kaçtığında ne oldu? Biz imanı İbrahim'i ne olaraktan tanıyoruz? Kim olaraktan tanıyoruz? İman babası diyoruz değil mi? İmanın babası İbrahim. Ne yaptı? Mısır'a kaçtı. Tanrı'dan uzak bir hayat içerisine girdi. Ne oldu sonra biliyor musunuz? Aptalca bir tutum sergiledi. Aptalca bir tutum. Ne yaptı? Firavundan yararlanmak için karısına dedi ki bu benim kardeşim, kız kardeşim. Tanrı adamı, iman adamı yalan söyledi sevgili kardeşler. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki biz Tanrı'dan kaçtıkça, Tanrı'dan uzak kaldıkça, Rabbin diri sözünden uzak kaldıkça aptalca tutum ve davranışlar sergilememiz bizi hiç ama hiç şaşırtmasın sevgili kardeşler. Bir başka örnek, Musa nasıl bir kişi olaraktan tanınıyordu Musa? Musa'yı düşündüğümüz zaman Musa nasıl bir kişiydi sevgili kardeşler? Kutsal kitaba baktığımız zaman çok sabırlı, çok böyle yumuşak huylu, yumuşak başlı bir kişi olduğu bize söyleniyor. Bakın Sayılar kitabı 12. bölüm. Sayılar kitabı 12. bölüm. Sayılar kitabı numarası mı oluyor? Ya. Sayılar kitabı 12. bölüm. Orada bize çok net bir şekilde 3. ayette. 12. bölümün 2. ayetinde Sayılar kitabı 12. bölüm 3. ayette bakın ne diyor. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor. Demek ki Musa alçak gönüllüyle, yumuşaklığıyla tanınan biriydi Musa. Ama sonrasında o da bu konuda düşüş yaşadı mı? Yaşadı mı? O da yaşadı. Nasıl bir düşüş yaşadı? Öfkelendi. Öfkelendi. Öfkesinden dolayı ne yaptı? Taşa bir kez vurması gerekirken iki kez vurdu. Kızdı, öfkelendi. Ve ne oldu iki kez vurunca? Tanrı'nın isteği dışında hareket etti. Tanrı'dan uzak bir tutum sergiledi. Ve ne yaptı? Bunun sonucunda bakın Tanrı ne dedi ona? 12. ayete bakalım. Sayılar 21. bölüm. Sayılar 20. bölüm. 20. Sayılar 20. bölüm. Ayet 12. Sayılar 20. Ayet 12. Biriniz okuyabilir mi? Sayılar kitabını bulabildiniz mi? Gördün mü? Bak o vaat edilen ülkeye girme ayrıcalığını kaybetti Musa. İtaatsizliğinden dolayı sevgili kardeşler. Musa görevlendirildi değil mi? Vaat edilen ülkeye gitmek için. Ama ne yaptı? Tanrı'nın istemi dışında ki tutum ve davranışından dolayı, öfkesinden dolayı Tanrı bu ayrıcalığı ondan geri aldı. Vaat edilen ülkeyi uzaktan bile göremedi. Uzaktan baktı sadece. O kadar. Oraya girme imkanını kaybetmiş oldu. Petrus hatırlarsınız. Petrus da çok canlı, atılgan, cesaretli biriydi. Ben seninle ölüme bile giderim Rab diyordu. Böyle bir kişiydi. Böylesine cesaretli, atılgan biriydi. Ama okuyoruz ki o da 3 kez Rabbi inkar etti. Değil mi? 3 kez. Onun için Pavlos çok güzel bir şey söylüyor. Bakın bu ayet aslında hepimizin alması gereken bir ayet. 1. Korintliler 1. mektupta diyor ki ayakta sağlam kaldığını sanan dikkat etsin düşmesin diyor. Yani ben artık güçlüyüm, sağlamım. İbrahim imanıyla övünüyordu. Musa neyle övünüyordu? Ağırbaşlılığıyla, yumuşak huyuyla övünüyordu. Ama Pavlos diyor ki ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Her an düşmek, her an Rab'den uzaklaşmak mümkün sevgili kardeşler. Ben diyorum ki insanın en güvenli olacağı yer, yani Rab çocuğunun, Rabbin çocuğunun en güvenli olabileceği yer Tanrı'nın gösterdiği yer. Ama İlyas Tanrı'nın istemi doğrultusunda hareket etmeyip Yahuda'nın Berşeva kentine kaçıyor. Ve üstelik sürekli onun yanında ona destek olan bir hizmetçisi var. Onu hiç yalnız bırakmadı İlyas'ı. Hizmetçisini bile terk ediyor. Diyebilirdi sen burada bekle beni diye. Ama demedi. Ona da sırtını çevirdi. Ve büyük bir korkuyla ne yaptı? Kaçıp gitti. O korku, yüreğindeki korku, o güzelim cesareti, o yüreğindeki Rabbe olan güvenini darmadağın etti. Sadece o yürekte çöreklenmiş olan korku. Bakın, Kutsal Kitap'ta 1. Petrus mektubunda 5. bölümde 8. ayette güzel bir ayet var. Çok iyi bildiğimiz bir ayet. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet. Zebekant. Çok iyi bilinen bir ayet. Ayık ve uyanık olun diyor. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor diyor. Aslında gerçekten burada kükreyen aslan gibi yutacak birini arıyor sözü gerçekten de kayda değer bir söz. Çünkü bir keresinde bu hayvanlar alemiyle ilgili bir yazı okurken bir yazıda aslanlardan söz ediyordu. Ki ben hayvanlar aleminde Türkiye'de de birkaç kez otelde kalırken televizyonda seyrettim. Ben bu Samanyolu televizyonu hayvanlarla ilgili çok şey gösteriyor. Yine aslanları orada gösteriyordu. O okuduğum yazıyla bir bütünlük içerisinde. Genelde erkek aslanlar yani böyle yaşlı, güçten düşmüş. Dişleri artık o güçlü dişleri yok. Ama sadece bunların işe yaradığı bir şey var. Genç aslanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Önce ceylanları diyelim gözlüyorlar. Ve ceylanların kaçabileceği yola doğru o genç aslanlar otun içerisinde gizleniyorlar. O işe yaramaz. Erkek aslan, yani dişleri dökülmüş, güçten yoksun aslan kükrüyor böyle. Diye kükrüyor. Kükreme sesini duyunca ceylan var gücüyle kaçmaya başlıyor. Ama nereye kaçıyor? O genç aslanların önüne. Genç aslanlar çok güçlü oldukları için koşuyorlar ve o ceylanları avlıyorlar. Yani gümürlenen aslan ses çıkartıyor. Aynı şekilde bizler de ceylanlar gibi bazen o şeytanın tuzağına düşüyoruz sevgili kardeşler. Onun için bir uyarı var bize burada. Değişik yollarla şeytan bizi kafa üstü getirmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bir gürültü çıkartıyor. Tamam mı? Önümüze bir engel koyuyor, bir gürültü çıkartıyor. O gürültü içerisinde bu gürültü korku olabilir, bu gürültü kaygı olabilir, bu gürültü ne bileyim değişik duygular olabilir. Tamam mı? O duygular bizim içimizi allak bullak ediyor. İki ayağımızı bir pabuç içerisine sokuyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Oraya koşuyoruz, buraya koşuyoruz. İnanılmaz hareketler sergiliyoruz. Ve bir anda şeytana bir şekilde tökez oluyoruz. Ama biliyoruz ki hamdolsun şeytan bize zehrini akıtamaz. Başı ezilmiş. Her zaman söylüyorum onu burada. Çarmıhta İsa Mesih aracılığıyla şeytanın başı ezildi. Şeytan zehrini kesinlikle akıtamaz bize. Ancak ne yapar? Kuyruk vuruşlarıyla bize zarar veriyor. İşte aslan kükremesini, aslanın o kükremesini iblisin o kuyruk vuruşları olaraktan görelim. Hayatımıza değişik şekillerde darbeler alıyoruz. Ama bizler Rab'be bakmaya, aslında Rab'be daha çok sığınmaya, Rab'bin yanında kalmaya özen göstermemiz lazım. Yine hayvanlar aleminden size örnek vereyim. Çok enteresan. Hani bir keresinde söylemiştim ya burada kaya tavşanlarından söz etmiştik. Hatırlıyor musunuz? Kaya tavşanlarından söz etmiştim burada. Kaya tavşanlarının düşmanları kimdi? Kartallar. Kartallar kaya tavşanlarını avlıyorlardı değil mi? Kaya tavşanları kartalın o hücumundan korunması için kayalara yakın olması gerekiyor. Kayalardan uzaklaştığı zaman kartallara yem oluyorlar. Bunu söylemiştim burada hatırlıyor musunuz? Ve demiştim ki kaya aslında Rabbimizi simgeliyor. Sarsılmaz kayamız Rabbimizin kendisi. Onun için eğer biz Rab'den uzaklaşırsak, Rab'den uzaklaştıkça şeytana, iblise yem olabiliyoruz. Korkunç anlar yaşayabiliyoruz. Onun için hayvanlar aleminde yine geçenlerde daha yepyeni Türkiye'deyken seyrettim. Filler, o büyük fillere aslan hiçbir şey yapamaz. Çok ilginç. Aslanlar o filleri yiyemezler. Büyüklerini yiyemiyorlar. Neleri yiyorlar biliyor musunuz? Yavrularını. Biraz böyle büyük yavrularını. Ama ne zaman yiyorlar biliyor musunuz? Yavru ananın yanından ayrıldığı zaman. Ananın yanındayken beraber yürüyorlar, paralel yürüyorlar böyle. Aslan yaklaşamıyor bile. Hemen şey dönüyor fil. Diyor, peşinden koşuyor. 8-10 tane aslan. Kaçıyorlar. Gözümle gördüm. Ama şey birazcık anasından ayrıldığı zaman, ne zaman tek başına kaldığı zaman yavru aslanlara yem oluyor. Ve aslan şeyin filin yapabilecek hiçbir şeyi yok artık. Yani sorun o yavru filin ana filden uzak kalması. Bizler de aynı şekilde sevgili kardeşler. Rab Tanrı'dan uzak kaldıkça, Rabbin sözünden uzaklaştıkça şeytanın saldırılarına açık bir kapı bırakmış oluyoruz. Onun için uyanık olmamız, kesinlikle uyanık olmamız, ayık ve uyanık olmamız gerekiyor. İlyas son sözlerle beş geçiyor ama son sözlerle sizi belki baş başa bırakayım. İlyas burada söylenen 19. ayette retem ağacı diyor ya, bu retem ağacı diye ben baktım ettim. Aslında İbranicesindeki şey bu ardıç. Ardıç ağacı. Weystone diyorlar. Weystone. Ardıç. Ardıç ağacı. Aslında burada retem ağacını ardıç ağacı olaraktan düşünün. Fark etmez. Önemli değil ama sadece söylüyorum. İlyas ardıç ağacı altına geldiğinde onun Tanrı'ya dua etmesi doğru muydu? Ardıç ağacına geliyor ve doğal olarak da ne yapıyor? Rabbine dua ediyor. Doğru muydu bu davranış? Çok doğru bir davranış değil mi? Ama duasına baktığımız zaman aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Duasına baktığımız zaman duası, İlyas'ın duası gerçekten de bilgece bir dua mıydı? Asla değil. bilgece bir dua değildi. Ne yapıyor? Orada isyan bayrağını çekiyor. Aslında Tanrı'ya isyan ediyor. Dua aracılığıyla Tanrı'ya isyan ediyor. Diyor ki yeter artık, canımı al. Ben atalarımdan, dördüncü ayette, ben atalarımdan daha iyi değilim. Peki size şu soruyu sorayım. Tanrı İlyas'tan başkalarından daha iyi olmasını mı istemişti? Tanrı İlyas'a dedi ki sen şu kişilerden daha iyi olmalısın. Hayır, öyle bir şey istemedi. Hamdolsun, Sami'nin söylediği gibi ne kadar güzel ki Tanrı bizde olan yeteneklerle sorunların üstesinden gelmemize izin veriyor. Rabbimiz var, sahibi olduğumuz armağanlar var, yetenekler var. O yeteneklerle başkasının elbisesini giymemize gerek yok. Başkası gibi olmamıza gerek yok. Kimse Recep olmanı istemiyor. Kimse Sami olmanı, Özlem olmanı istemiyor. Hatun, hatun olarak kalsın. Hacı da hacı olaraktan kalsın. Ama Rab'be yakın kalsın. Rab'be yakın. Hepimiz Rab'be benzer olalım. Ama ne yapıyor? Burada İlyas ihsan ediyor. Ben şimdi düşündüğüm zaman değerli kardeşler gerçekten aslında Yakup mektubunda çok güzel bir ifade var İlyas için. Şimdi biz İlyas için çok şey söyleyebiliriz. Ya Tanrı adamı, koskoca bir peygamber, tamam mı? Tanrı ona bu kadar bereketlere boğdu. Ona müthiş zaferler yaşamasını sağladı. Böyle bir adamın böyle bir duruma düşmesi gerekir mi diye belki aklımızdan geçirebiliriz. Ama Yakup mektubunda İlyas hakkında bakın ne diyor. Çok ilginç. 5. bölüme bakar mısınız Yakup 5'e? Yakup 5'te 17. ayette Yakup 5:17'de bakın ne diyor. Çok ilginç. Ne diyor orada? 17. İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? İlyas güçlüydü. İlyas yiğitti. İlyas gerçekten kahramandı. Ama kusura bakmayın o da insandı. Onun da zayıflıkları var. Bizim zayıflıklarımız olduğu gibi. Biliyor musunuz sevgili kardeşler? Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Boks maçı seyrettiniz mi? Boks maçı. Eğer boksör artık devam edemeyeceğini onun antrenörü anladığı zaman ne yapıyor antrenör? Havluyu atıyor. Değil mi? Havlu atıyor. Artık dövüşe devam edemem diyor. Ben İlyas'ı burada bu şekilde görüyorum sevgili kardeşler. İlyas tam bunu yapıyor. Aslında artık ben savaşacak noktada değilim. Artık benim yapacak hiçbir şeyim yok. Benim işim bitti. Havluyu atıyorum, eller yukarı. Artık canımı al, kurtulayım. İlyas tam bu noktada sevgili kardeşler. Herhalde bundan daha kötüsü olmazdı. Aslında devam etmek lazım ama burada bırakalım belki. Ama şunu buradan alalım değerli kardeşler düşünce olaraktan. Çünkü devam ettikçe gidiyoruz. Saat benim süre geçti aslında. 5 dakika, 10 dakika rötar yaptık. Ama şu düşünceyi alalım burada. Bizler Tanrı'dan uzaklaştıkça inanılmaz hatalar yapıyoruz. İnanılmaz hatalar içerisinde düşüyoruz. Ama biz Rab'be yakın durdukça, Rabbin sözüne sıkı sıkı bağlandıkça gelebilecek olan saldırılara karşı dimdik ayakta durmamız, o saldırıları geriye püskürtmemiz mümkün hale geliyor. Onun için bizim yapmamız gereken Rab'be yakın bir şekilde yürümeye gayret edelim. Rabbin sözüne yakın bir şekilde yürümeye özen gösterelim sevgili kardeşler. Yüreğimizi eğelim. İlyas'ı hiç suçlamadan kendi hayatımıza bakalım. Hepimizin hayatında zayıflıklar var İlyas gibi. O da bir insandı, bizler de insanız. Kendi hayatımıza bakalım. Hayatımızdaki zayıflıkları görelim. Ve Rabbin önünde eğer hangi noktadayız? Hayatımızı gözden geçirelim. Rabbe yakın mıyız? Rab'den uzak mıyız? Yoksa Rab'bin etrafında bir yerlerde Rab dolaşıyor mu? Bilmiyoruz. Ama herkes kendinin şu anda ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Yüreklerimizi eğelim. Kısa bir şekilde 20-25 saniye. Her zamanki gibi Sami yine duayla konuyu önümüzdeki zamanı Rabbin eline teslim eder. Ve yüreklerimize Rab gerçekten sözüyle dokunsun ve ruhuyla destek olsun.